Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Naz Eray'a teşekkür ederiz.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Günaydın Parilüs. Bugün 16 Şubat Cumartesi, bir Radyo Agos saatiyle daha birlikteyiz. Ben Karin Karakaşlı.
Ben de Pakrates Tükyan. Günaydın herkese.
Gördüğünüz üzere Robert Koptaş muradına ermiş durumda. Hali hazırda firari Ermenistan'da ama ifadesini bir süre sonra alacağız. Onun ifadesini almadan önce de Agos'a dair güzel bir müjdeyle aslında açmak istiyoruz programı. Agos artık bir anlamda uluslararası alana da el attı denir. Çünkü Türk Hava Yolları ile Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda yolculara ücretsiz gazete sunulan standta bu haftadan itibaren Agos'ta bulundurulacak. Bizim için Agos'un görünürlüğü, paylaşırlığı açısından çok heyecan verici, keyifli bir gelişme. Bundan sonra Türk Hava Yolları ile yurt dışına uçan yolcular Agos'u ücretsiz temin edebilecekler ve bundan sonraki işbirliği çerçevesinde de önümüzdeki aylarda bazı yurt dışı uçak seferleri de Agos'un da dağıtımını kapsayacak şekilde genişleyebilecek.
Bu haberde sanırım bu karara nasıl varıldığına dair de bir not düşelim mi? Şunu belirtmek istiyorum çünkü özellikle Agos okurları bu konuda biraz da talepkar oldular havaalanında. Benim böyle duyumlarım olmuştu. Hı hı. Zannediyorum ki Türk Hava Yolları yönetiminin Agos'u bulundurma kararında bu taleplerin etkisi oldu. O okuyucularımızı da teşekkür falan dedim buradan onların.
Tabii zaten okur talebi olmadan, okurun kendisi olmadan gazete denen yaratımın fazlaca bir hükmü yok. Ne mutlu bize ki hele de bizim gibi zaten okurunun talebi üzerinden ve beklentileri üzerinden şekillenen bir gazete için bundan daha keyifli bir şey olmasa gerek. Kötü, sıkıcı, hafif depresif haberlerimize alışanlar için yine bir şaşırtıcı unsur, bir güzel müjdemiz daha var. Hani müjdeli haberler olursa sunmaktan çekinmiyoruz, yanlış anlaşılmasın, mutluluk yakışıyor bize de. Bu da Vakıflıköy ile ilgili iyi bir haber. Bildiğiniz gibi son dönemde Vakıflıköy bir hayli sıkıntılı zamanlar geçiriyordu. Yeni kanun çerçevesinde köy statüsü elinden alınınca peki ama Vakıflıköy'ün o bildik kimliği ne olacak diye çok büyük bir endişe vardı. Bu endişeleri dile getirdi köyün muhtarı ve vakıf başkanı. Yasa çıkmadan önce valiliğe bir dilekçe vererek sundular. Dilekçe belli ki kale alınmış. Hatay valisi Celalettin Lekesiz'in girişimiyle Vakıflıköy kültürel miras sıfatıyla tescilleniyor.
Evet, yani Vakıflıköy'e ayrı bir statü gerekiyordu. Bir mahalle olması ve belediye sınırı kabul edilip kararların dışarıda dayatılması bayağı sorunlu bir süreç yaşatacaktı Vakıflıköy'üne. Bir anlamda bunun önünü kesecek bir şey. Daha detayları gerçi eksik bu uygulamanın. Hı hı. Onları önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı öğreneceğiz ki bu statü ne kazandırıyor? Bu statünün altını, yani kültürel miras kavramının altı nasıl doluyor? Bunları daha detaylı olarak önümüzdeki günlerde göreceğiz ama haber bu kadarıyla tabii ki çok sevindirici.
Şu anki bildiğimiz kadarıyla İl Tarım Müdürlüğü'nce yapılan tespitler sonunda tarımsal niteliği korunacak alanlar belirlenince imar planlarına eşinip tarım arazilerinin korunması sağlanacakmış. Hani hayata dair olan bir kısmı bu. Bir de bu arkeologların hazırladıkları tabii raporda yiyeceğinden içeceğine, kültüründen bayramlarına ve o farklı dil lehçesine kadar bütün bir vakıflı köyün aslında kültürel haritası çıkarılmış. Tek tek tespit edilmiş. Yani onu farklı kılan her unsur. Bunların bir bir sıralanması ve gereğinin yapılması üzere zaten hani tescil edilmesi herhalde çok hayırlı bir başlangıç.
Evet, çünkü oradaki tarımsal faaliyet, tarımsal üretim, sadece tarımsal üretim deyip geçebileceğimiz bir şey değil. Çok anlamlı bir özelliği var. Organik tarım yapılıyor köyde. Hı hı. Gerçi bunu maddi külfetlerinden ötürü her yıl tescil ettirmeleri oldukça pahalıya geliyor. Ekonomik dönüşü yok ama kimyasal gübre kullanılmayan tarım yapılan bir alandan bahsediyoruz. O da önemli bir özellik.
Vakıflı köyün bundan sonra da güzel haberlerinin takipçisi olacağız. Onun yaşaması demek bizim de oradan güç kuvvet alarak aslında kimliğimize dair keyif bulmamız ve bu toprakların da zenginleşmesi demek. Bir tane daha vakıflı köyden yok aslında.
Simgesel olarak çok önemli şeyler ifade ediyor.
Çok önemli bir gerçek anlamda hani şöyle bir kök derler ya, kök sözcüğünün herhalde nadir kullanılacağı yerlerden biri, yakışan.
Evet, çok yakışan, nadir kullanılacak ama çok yakışan, çok uyan yerine. Hı-hı.
Bu hafta arka sayfa konuğumuz bir hukukçuydu. Hükümetin yargı reformları konusunda biliyorsunuz çalışmaları devam ediyor. Dördüncü yargı paketi gündemde. Biz de bu paketten beklentileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile beraber devam eden düzenlemeleri, son dönem tartışmalarını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Osman Doğru'yla görüştük. Söyleşiyi Uygar Gültekin arkadaşımız yaptı. Ve aslında hocamızın ifade ettiği temel şey, hani sürekli bir zihniyete atıf yapılır ya, zihniyet değişirse her şey değişecek, önemli olan zihniyetin değişmesi. Belli ki bu soyutlamalardan fazla itibar etmiyor. Kısacası ve kestirmeden yargının sorunu zihniyet değil, denetim eksikliğidir. Yani o denetim sağlanırsa zaten denetimle beraber zihniyet dediğiniz şeyin temelleri de atılmış ve böyle bir gerçek anlamda bir değişim sağlanmış olur uyarısında bulunuyor.
Sorunumuz hukukla adaletin birbirinden ayrışan bir yapı göstermesi Türkiye'de. Bir sürü şey hukuki oluyor ama adil olmuyor.
Aynen.
İnsanların vicdanına hitap etmiyor. Kitaba, kanuna, yasaya, kurala uygun oluyor. Burada da evet, en çok tartışılan şeylerden biri hukukun yoruma açık olması ilkesinden yola çıkarak zihniyet meselesi üzerinde çok durulurdu ama Profesör Osman Doğru zihniyet değişikliğini ancak tedbir alarak yaparsınız diye belirtmiş, özellikle altını çizmiş.
Hı hı.
Yoruma fazla mahal bırakmamış yani.
Bir diğer vurgusu, ahim zamanında tabii bireysel başvurular aracılığıyla başlamıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bir bireysel başvuru hakkı tanınmasıyla beraber belki yeni bir adıma doğru gidilecek. Ahim kararlarının bütün bir silsile olarak değerlendirmesini yapıyor. Özellikle o köy boşaltmaların olağanüstü halin yaşandığı en ağır zamanlarda aslında ahim kararı denilen şey, bir dönem yurt dışına şikayet ediyorsunuz bizi diye başlamışken o mahkemenin, yabancı bir mahkeme değil, Türkiye'nin doğrudan imzası koyduğu için Türkiye'nin bir mahkemesi olarak kabul
üyeler
görmesi.
Gönderdiği.
Aynen. Ve bundan sonraki süreçte de soruşturma gizlilikleri denen şeyden iki mahkemenin birbiriyle çelişik şeylerine kadar, kararlarına kadar bir dizi yerde denetim mekanizmaları konup iktidarcılık oynanmadığı sürece bir hayli değişim beklemek, hayırlar beklemek mümkün olacak umuyoruz.
Kapsayıcı bir röportaj olmuş bu. Agos'u bildirilen okuyucuları, iki kapsayıcı alanımız vardır dosya gibi kullandığımız. Bunlardan biri orta sayfa, biri hı-hı, arka sayfadır. Bu röportaj bir arka sayfa röportajı. Tam sayfaya yayılmış bir röportaj yani. Doyurucu bir röportaj olmuş, evet. Gündemde ne var şimdi sırada?
Bir de Türkiye'nin de çok yoğun olarak tartıştığı, tabii dünyayı birdenbire şaşkınlığa uğratan Vatikan'dan gelen bir istifa haberi. Papa 16. Benedikt sağlık sebeplerini gerekçe göstererek istifasını dünyaya ilan etti. Ondan sonra da ağırlıklı olarak konu tartışılmaya başladı. İleri geri bir sürü söylentisiyle beraber biz de kaynağından, kendisi de Katolik olan yazar çevirmen Buğra Poyraz'dan bu istifanın ne demeye geldiğini, bundan sonraki süreçte neler yaşanacağını bir dinlemek istedik. Onun bilgilerini paylaştık okurlarla.
Bu konu Türkiye'de biraz spekülatif oldu tabii. Biz Papa'nın İslamiyet'e dair sözleri, Türkiye'ye dair sözleri falan üzerinden Papa'ya yaklaşıyoruz daima. Ama onun genel politik tavrını bir tarafa koyuyoruz. Fakat zannediyorum ki Vatikan için de spekülasyona açık bir şey. Çünkü çok fazla yaşanan bir durum değil. Genellikle Papalar O makamdayken Hakk'ın rahmetine kavuşuyorlar. Her ne olacaksa ondan sonra oluyor. Bu adamcağız daha hayattayken hem akıl sağlığım hem beden sağlığım bu vazifeyi yapmaya elverişli değil artık gibi bir ifade ve bulundu. Cüretkar bir ifade
tabii,
bu.
Tabii ve kendi iradesiyle zaten istifasını belirttiği için hiçbir sorgu suali olmadan, yeni bir onay gerekmeden de hemen devreye giriyor. Bu aşamada da önümüzdeki süreçte Paskalya'da yeni patrik belirlenecek. Kendisi tabii istifa etmiş papa oy kullanmayacak. Ve Vatikan'da misafir edileceği için de biri istifa etmiş, diğeri yeni göreve atanmış. Aslında fiilen iki papa olacak. Buradan bir de hızlıca Suriye'ye geçelim. Suriyeli Ermeni öğrencilerle ilgili bir haberimiz vardı. Suriyeli Ermeni öğrenciler okulları hasar gördüğü, savaş onların sokaklarına kadar geldiği için eğitimlerine Lübnan'da devam ediyorlar. Van Gridiçyan sokaktan bu öğrencilerle hayatı paylaşıp aslında onların başka bir ülkeye geçtiğinde karşılaştıkları hem zorlukları hem ama korudukları umutları birebir tatlı röportajlarla paylaşmış bize. Tabii öğrencinin, gencin olduğu her yer cıvıltılı oluyor. O yüzden sıcacık bir haber olmuş açıkçası.
Geçen hafta da bu minvalde Toros Tolanya'nın orta sayfaya taşıdığımız yazılarında gene okullar, okullardaki atmosfer, oradaki ruh hali aktarılmıştı yazılardan birisinde özellikle. Çünkü okulları ziyaret etmişti.
Yani hayatın içinden olan haberler 40 tane tabii soğuk analizden daha çok insanın içini işliyor.
Kesinlikle.
Bu şekilde biz yine o zaman müziği de hayatın içine dair kılalım. Suriyeli Ermeni şarkıcı Lena Şemamyan'ı misafir edelim. Doğup büyüdüğü şehir olan Şam'a duyduğu derin sevgiyi sürekli şarkılarında ifade eder. Hem Hristiyan hem Müslüman kültürlerin bir aradalığına vurgu yapar. Şemamyan'ın ikinci albümü Şamat'tan Şam'ı dinliyoruz.
Fetatun asila bi umril kader semautu biha an kulubil beşer ve rahat uyuni li mer'aha ta'alu usebbihu mub ضياها في مصور فها قطعة من رخام تعشق رائحة الياسمين فأزهر جوري وريحان مسك وعنبر فاح بصرح تلون أخضر علاه هلال وزان حلاه أذان كبر زاد دقات الأجراس عينا نداء صلاة بها الروح تطهر فتعبق بالبخور مطارح يحنو بها كل قلب تحجر شآم أنت فتاتي وأمي حضنت صبايا فهل فيك أكبر فما أفعل كي أنال رضاك وفيك بذرت صبايا وأبشر فهل من يزغرد ويعلي نداء لفرحة قلبي بجرح تخمر فما أفعل كي أنال رضاك وفيك بذرت صبايا وأبشر شآم أنت فتاتي وأمي حضنت صبايا فهل فيك أكبر ووعد دهري فيا ليت قبري وفستان عرسي بفل
Çok ilginç bu şarkıyı dinlerken, bu Şam'a adanmış bir şarkıydı. Suriyeli Ermeni bir sanatçının Şam'a adanmış şarkısı. Aklıma benzer başka şarkılar geldi. Mesela Nayru'yu Alaverdiyan vardır, Karabağlı bir sanatçıdır. Onun Azerbaycan'a adanmış şarkıları, Bakü'ye adanmış şarkıları, Stepanakert'e adanmış şarkıları var. Raşit Baybutov bugün bizim listemize koyduğumuz ikinci sanatçı. Onun Yerevan'a adanmış şarkıları var. Bu şarkılar ve kentler hakikaten çok ilginç örnekler olabiliyorlar. Şimdi bunu dinlerken bir yandan aklımdan onlar geçti.
Sınır dediğin şey paylaşmak çünkü istedim. Yani insan ruhunun içinde başka bir anlam ifade ediyor. Haritadaki haliyle kalmadığı için öyle kesin... Keskinliklerle ayrılmadığından ve devam ettiğinden, hani bir şehre duyduğun sevgi bir sürü bambaşka dilde, birbirine düşman kılınmak istenen dillerde devam edebiliyor.
Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
O açıdan bu haftaki manşetimiz yine bir anlamlıdır. Aslında bir hayli düşmanlıklar üzerinden kutuplaşma yaratılmak istenen bir ülke Azerbaycan ve Ermenistan malum. Azerbaycan ikinci haftada da manşetimizde Bakü'de kirli oyun diyerek. Hatırlanacağı üzere Azerbaycanlı yazar Eklem Eylisli üzerinde yazdığı bir hikaye üzerinden ve orada çizdiği, verdiği barış mesajı üzerinden çok yoğun bir baskı oluşturuldu.
Hümanizma üzerinden.
Kesinlikle. Ve Bakü yönetiminin yarattığı bir... Onun nezdinde aslında tüm muhaliflere gözdağı olarak belli ki yarattığı bir baskı ve kıskaç var. Bu hafta Ragıp Sarakoğlu'nun önderliğinde bir grup aydın Ağustos'un da geçen haftaki manşetin sonrasında Cezayir Salonu'nda bir destek toplantısı yaptı.
Dayanışma toplantısı.
Ve dayanışma toplantısı yaptı. Nasıl bir mesaj çıktı Pakrat abi oradan?
Şimdi Ragıp çok anlamlı bir harekette bulundu. Türkiye'deki kimliğine çok uygun bir çıkıştı Ragıp'ın çıkışı. Böyle bir çıkışı biz ya Ragıp'tan bekleyecektik ya da o tandasta daha önce benzer şekilde elini taşın altına koymasını bilmiş başka yazarlarımızdan, sanatçılarımızdan. Geçmişte böyle şeyleri biz Yaşar Kemal'den de gördük. Ne bileyim, örneğin hapishanelerdeki açlık grevleri zamanında Zülfü Livaneli'den de gördük. Bu kez de Ekrem Eydisli ile dayanışmanın öncülüğünü, çağrıcılığını Ragıp yapmış oldu. Onun da muhalif, mağdur, mücadele etmiş kişiliği, insan hakları savunuculuğu böyle bir altyapı oluşturuyordu kendisine. Buna bağlı olarak bir çağrı yaptı. Neyse ki o çağrı da uygun yankıyı gördü. PEN'in Türkiye Bürosu, hı hı. Uluslararası PEN, Türkiye Yazarlar Sendikası, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, bunların hepsi Ragıp'ın çağrısına anında cevap verdi ve Cezayir'deki toplantıyı zaten Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi düzenlemiş oldu.
Azerbaycan'da da 200 kişilik bir sanatçı, yazar ve aydınlardan oluşan çağrıcı grubu özellikle Eylisli ile dayanışma bildirdi. Aynı şekilde İnsan Hakları İzleme Örgütü de Avrupa ve Orta Asya sorumluları aracılığıyla Azerbaycanlı yetkilileri Eylisli'ni koruma yükümlülükleri olduğu konusunda ve tehditkar bu çabayı desteklememeleri konusunda uyardı. Ama tüm bunlar tabii çok yoğun bir neredeyse linç ve kıskaç içerisinde yaşayan Eylisli'nin günlük hayatını belli ki hiç kolaylaştırmıyor.
Maalesef kolaylaştırmıyor. Bu sözcüğü kullanmanı aslında bekledim Karin. Uygulanan şey tam anlamıyla bir linç kampanyası. Devletin organize ettiği, devletin mahal verdiği, önünü açtığı bir linç kampanyasına muhatap oluyor şu anda bir adamcağız, bir yazar.
O kadar ki Gökhan arkadaşımız, Gökhan Diler tekrar bağ kurdu Eylisli ile konuştu. Hala durum çok gergin diyor yazar. Evet, evimin önünde gazeteciler yok ama bir gün işte kulağıma ödül konuyor. Ertesi gün kulağı değil kellesi deniyor. Zaten geçen haftadan da bildirmiştik, ailesine yönelik çok yoğun işten çıkarmalarla tabii da adam, bir kuşatılmışlık var.
Evden çıkarmalar. Devletin verdiği bir evde oturuyordu. Sosyalist sistemde bütün evleri devlet vermiştir. Hı hı. Şimdi adamcağızı evinden atmaya çabalıyorlar.
Gökhan bu hafta haberi aslında muhalif kesimden farklı isimlere danışarak da geliştirdi. Halen bunca Ragıp Sarakoğlu önderliğinde yapılan çağrılara rağmen biz Türkiye kamuoyunda bu konunun ciddiyetinin gereği kadar görüldüğünü aslında düşünmüyoruz. Yani hani durumun vehameti içerdiği barış mesajı ve arkasından yaratılan bu baskıların ne anlama gelebileceği konusu.
Ne yazık ki bu konu da Türkiye medyasının sınıfta kaldığı konulardan biri olmaya aday gibi gözüküyor. Ancak hiç istenmeyen çok kötü gelişmeler olursa belli ki bunu da görecekler. Sistematik olarak burada suskunlar. Bu suskunluğu da anlamak gayet mantıklı, gayet kolay. Çünkü Akçeli ilişkiler var. Azerbaycan yönetimi muhalefeti Akçeli ile de bağlıyor. Ve Türkiye'deki medyada tekelci bir medya, başka bir yapı biliyoruz artık. Fikir gazeteciliği yok, gazetecilik yok. Gazete sahipleri aynı zamanda enerji piyasasının önemli aktörleri ve bunlar bütün ilişkilerinde bağlı insanlar. Şu anda Aliyev'in canını sıkacak bir haber yapmanın mahali yok.
Bizim haberimizde ülkenin muhalif gazetecilerinden Zerdüşt Alizade, insan hakları avukatı İntigam Aliyev ve Azerbaycan'daki ana muhalefet partisi Müsavat'ın lideri İsa Kamber'le görüştü arkadaşımız Gökhan Diler. Bir hayli aslında emek sarf edip oluşturulmuş kıymetli bir haber olduğunu da düşünüyorum ben.
Evet, Gökhan çok yoğun çalıştı bu haber üzerine. Başarılı bir gazetecilik örneği verdi.
Ve oradan da çıkan aslında temel mesaj şu. Halka, Eylisli'nin kendisinin de dediği, halkın bu anlamda bir tepkisi yok. Ama yani tetiklenmiş, sürekli üzerine doğru salınan ve onun üzerinden aslında tekmil muhalefete gözdağı olarak kurgulanan bir operasyondan bahsediyoruz.
Söz konusu yazı henüz Azeri diline tercüme edilmiş değil. Yani halen Rusça bir yazıdan bahsediyoruz. Hı hı. Gerçi Azerbaycan'da ve herkes Rusça'ya hakimdir.
Ayrı mesele ama hikayeden bahsediyoruz. Bir yani öyküden kurgu, bahsediyoruz. Yazıdan bahsediyoruz.
Ve o öyküyü okuyunca sağduyu sahibi hiç kimsenin böyle bir tepkisi oluşmaz. Akıl alacak gibi bir şey değil bu.
Dolayısıyla Ekim'deki seçimlere az bir süre kala belli ki siyaseten yüklenilen bir takım hamleler var.
Evet, bu Cezayir'deki toplantıda da buraya vurgu yapılmıştı. Azerbaycanlı bir şair aynı konuda vurgu yapmıştı ki yakında Azerbaycan'da seçim var. Ragıp da aynı konuya vurgu yapmıştı. O seçim öncesinde sokağı aktif tutmanın bir aracı oldu.
Biz de o zaman müzikle yine karşılık verelim. O senin dediğin güzellikle Reşit Behbudov geçen haftaki programda Azerbaycan'dan çıkan bu dünyaca ünlü tenoru Ermenice okuduğu bir şarkıyla dinletmiştik. Ve onu takdim ederken de aslında repertuarının bütün Sovyet Cumhuriyeti halklarını karşılayacak farklı dilleri içerdiğini söylemiştik. Bu sefer sözleri İslam Seferliğe, bestesi Türkiye'de genellikle Arif Babaev olarak anılan Andrei Hovannesovich Babaev'e ait bir şarkıyla konuk edeceğiz. Bir miktar Andrei Babaev'den de bilgi vermek gerekirse 64'te 41 yaşındayken hayatını kaybeden Moskova Ermeni mezarlığına defnedilmiş Azerbaycan vatandaşı, Karabağlı bir Ermeni müzisyen. Bundan daha iyi herhalde bir karma olamaz. Reşit Behputov'dan dinliyoruz.
Tehce benim adıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tehce benim adıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün.
Radyo Agos.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.
Reklamlar.
Biz Tema gönüllüleriyiz. Yaşam üreten toprağa 20 yıldır sevdalıyız. Siz de aramıza katılın, toprağa bereketli, suyu temiz, yemyeşil bir gelecek için hep birlikte çalışalım. Toprak yaşamdır.
Reklamlar bitti.
Düş gücünü yitiren insanın hiçbir umudu kalmaz. Umut düş gücünün yarattığı ve insanoğlunun sahip olduğu en büyük değerlerden biridir. Geçirdiğimiz 20. yüzyıl belki de insanlığın en acılı yüzyılıydı. Milyonlarca insan, çoğunluğu da genç, bu yüzyılda öldürüldü. Her savaş adı ne olursa olsun bir yıkım, bir ölümdür. İnsanlığımızı çürütür, vicdanımızı da çürütür. Hastalıklar, ölümler, çocuk ölümleri, daha birçok acı. Bugün milyonlarca insan açlıktan, bakımsızlıktan ölüyor. Ama bu devam edemeyecek böyle. Ya insanlık yok olacak ya bu sistem, bugünkü sistem devam edemeyecekler. Ne halt ederlerse yapsınlar.
Açık Radyo. ...12.079... ...1955'ten 1975'e... ...20 yılın en popüler şarkıları. Her cumartesi 10.30'da... ...94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan... ...Cengiz Işılay. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo.
Radyo Agos.
Programın bu bölümünde bir de konuğumuz var. Ermeni Apostolik Kilisesi'nin episkoposlarından Sayın Sağık Maçalyan şimdi bizimle. Hoş geldiniz Sayın Episkopos.
Hoş bulduk.
Bu bölümde biz kilise geleneğimizde mugannilik diye ifade edilen, tıbir dediğimiz, muganni dediğimiz bir okuyucular ekolünün değerli bir üyesini kaybettik geçtiğimiz hafta. Onu anarak programa başlamak istiyoruz. Bu bölüme başlamak istiyoruz. Ardaş Madatyan 3 gün 5 gün daha yaşayabilseydi 80 yaşında olacaktı. 1933'te İstanbul'da doğmuş bir arkadaşımızdı. Yaş farkımıza rağmen arkadaşımızdı. Abimiz sayılırdı ama biz onunla çok iyi diyalog kurabilmiştik. Ve geleneksel bir müziğin az sayıda kalmış icracılarından biriydi. O müzik bugün halen benzeri birkaç Ardaş abi daha, onun gibiler daha sayesinde varlığını sürdürüyor. Ermeni Kilisesi çok eski müzikal bir geleneğe sahip. Yani belki birkaç bin yıllık törensel bir müzikten bahsediyoruz. 1700 yıllık da Hristiyan müziğinden bahsediyoruz, kilise müziğinden. Muhafazakar bir yapıdır kilise, değişimlere zor ayak uyduran bir şey. Ama modern çağların 20. yüzyılın, 19. yüzyılın sonlarında değişim rüzgarı oralara da girdi. Kilise müziği çok değerli müzisyenler eliyle, Magar Yegmaryan, Gomidas Vartabet gibi çok değerli müzisyenler eliyle polifonik hale getirildi, çok seslendirildi, batı notasyonuna geçirildi. Ama bir yandan da o geleneksel yapıyı, Doğu makamsal müziği yapısını da muhafaza etti. İşte o muhafaza edilenin icracılarından biriydi Ardaş abi. Şimdi Ardaş abiyi biz kendi sesiyle de anacağız. Arevakal'dan kaydedilmiş bir kayıt var elimizde. Onunla kendi sesiyle de anacağız. Ama ondan sonra da sayın konuğumuzla Episkopos Sağık Maşalyan'la sohbet edeceğiz. Sohbetimizde bu konuya da değineceğiz. İsterseniz önce kaydımızı dinleyelim Ardaş Madatya'nın sesiyle. Rahmetli analım Ardaş abiyi.
Yeah.
Sırp Ozaner, tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ayağınıza sağlık. Sizi sabah saatiyle buraya aldık. Aynı zamanda siz bu sayfalarımızdan da konuydunuz. Çünkü özellikle çocukların göz bebeği Paragentan'da geçtikten sonra, yani karnaval bayramımız, şimdi Metzbach denilen bir dönemdeyiz. Dinleyicilerimizi de gözeterek bir miktar nasıl bir dönemlerdeyiz? Ermeni Kilisesi'nin inananları neler yaşıyorlar, neler ediyorlar bugünlerde? Bizi aydınlatabilir misiniz?
Elbette. Bütün dinler gibi Hristiyanlıkta da oruç günleri var. Bizim kilise sistemimizde büyük bayramlardan önce hazırlık dönemi yaşanır. Bu hazırlık döneminin de en önemli ayaklarından bir tanesi oruç. Kutsal kitap okumak, düşünmek, kilise dualarının biraz daha ağırlaşması ve ciddi olması. Ama en büyük oruçlarımız Noel'den ve Paskalya'dan önce. Genellikle 7 haftalık bir oruç dönemi vardır. Hisnak deriz biz Noel'den öncekine. Buna da büyük oruç diyoruz. 7 haftalık bir oruç dönemi. Elbette ki bizim oruçlarımız birkaç çeşit oluyor. Günde sadece bir kez yenilen ve bitkisel, vejeteryan yenilen orucumuz var. Genellikle en çok bilinen budur. Ama bunu tutamayanlar için perhiz dediğimiz, günde 3 kere yiyebilir ama bitkisel yiyebilir kişi. Genellikle tercih edilen budur. Bir şekilde perhiz dönemidir. Ama önemli olan şey bunun bir hatırlama, yeniden kendini, ruhunu biçimleme dönemi olmasıdır. Büyük bayrama hazırlanmaktır. Çünkü Paskalya'da biz diriliş bayramını kutluyoruz. Dolayısıyla ölümün, hayatın ve dirilişin düşünülmesi gereken, insan hayatının anlamlandırılması gereken bir dönemdir. Onun için bir şekilde kilisemiz bu 7 haftalar boyunca biraz daha imanlıları yavaşlatır her konuda. Daha çok içe doğru bir yolculuk yapabilmeleri için.
Meditasyon yapılan bir şey aslında, değil mi? Hani dini şeyden de çıkar isek, hani bir tasavvur arınma hali, bir iç dünyana dönüş. Bir şöyle bir silkinip günlük hayat ritmini de yavaşlatma.
Aslında her insan onu her zaman ister. Hı hı. Ama günlük hayat o kadar boğucu ki bizi kendi içine alıyor. Onun için biliyorsunuz yılbaşı sözleri vardır. Herkes yılbaşında o sene neler yapacağını, neler değiştireceğine sözler verir. Ama bir hafta sonra unutur onları. Çünkü hayat o insanı yutar bir şekilde. İşte bu orucun bilgeliği burada. Sizi zorluyor, gündelik alıştığınız ritmi bozuyorsunuz. Ve onu bir ideaya bağlıyorsunuz. Ve böylece bir şekilde daha ciddi olarak o değişim üstüne düşünüyorsunuz. Herhangi bir huyunuzu, herhangi bir yapmak istediğiniz bir şeyi, Tanrı'ya gitmek istediğinizde iç dünyanızdaki engelleri düşünebiliyorsunuz. Mesela bizim kilise tarihinde İstanbul Patriği olmuştur. Çok ünlüdür. John Chrysostom diye bilinir. Rum Patriği'ydi kendisi. 400'lü yıllarda yaşadı. Altın ağız deriz biz. Voskeperen. Kendisi 40 gün bir odaya kapanıyor. Çıktıktan sonra da diyorlar ki herhalde güzel bir kitap yazdın bu 40 gün içinde. Çünkü kendisi aynı zamanda çok verimli bir yazardı. Hayır diyor. Ben diyor biraz insanlara diyor kırıcı konuşuyorum. Onu fark ediyorum. Doğru hakikati söylüyorum ama insanların yüzüne kırıldıklarını hissediyorum. Bu huyum üstüne düşündüm 40 gün boyunca. 40 gün oruç tuttum ve bu huyumun benden alınmasını dilimin ve ruhumun biraz daha yumuşaması için ben bu 40 günlük süreyi geçirdim.
Önemli olan dolayısıyla şekilcilikten uzak zaaflarımız üzerine bir miktar çalışıp neye bağımlılığımız varsa ya da nerede eksikliğimiz varsa ona dair herhalde biraz ödeşmeye gitmek.
Şimdi düşünüyorum ki yani bu 4. yüzyıldaki Voskeperan'ın o çabasına ihtiyaç duyan epeyce insan var bugün etrafımızda. Evet. Özellikle de siyaset çevresinde.
Öyle. Sizin bu dönemdeki programınız nasıl gidecek? Bildiğimiz kadarıyla kiliselerde çok yoğun ve belli kutsal kitabın belli bölümlerine dair vaazların olduğu ve yakından da ilgiyle takip edilen bir süreç var. Biraz da onları bahseder misiniz?
Bizim kilise törenlerinde arevakal dediğimiz bir öğle duası vardır. O genellikle bütün sene içinde pek söylenmez manastırlar dışında. Bu dönemde o yapılır. Az önce dinlediğimiz ilahide olduğu gibi ilahiler biraz nasıl diyeyim meditatiftir, biraz daha ağırdır. Halk gider. Özellikle senede birkaç kere açılan halkı kalmamış kiliselerimiz var. Bir şekilde bir hac yolculuğu gibi halkımız rağbet gösterir ve oralara gittiklerinde vaizci bir rahip mutlaka vaaz verir. Benim de programım oldukça yoğun. Her gün bir vaaz var, bazen iki tane. Ama halkın katılımını gördüğümüzde bu bizi memnun ediyor. Bu da bize şeyi gösteriyor aslında. İnsan ne kadar modernleşse de ruhu çok eski insanın. Sonsuz bir ruhu var zaman dışında ve onun ihtiyaçları hep orada mevcut. Ve halkımız bugünlere rağbet gösteriyor. Biliyorsunuz hiçbir gelenek sürmez eğer insanlar o gelenekten bir şey almazlarsa. Sürmesi onun insanların ruhlarındaki bir ihtiyaca cevap verdiğinin belirtisi. Bu anlamda güzel bir dönem. İstanbul Ermenileri olarak unutmamamız gereken geleneklerimizden bir tanesi.
Dinleyicilerimize biraz sizi ve sizin aslında şahsınızda bir Ermeni din adamı nasıl yetişir, hangi merhalelerden geçer? Bir miktar onları da paylaşabilir miyiz izninizle?
Elbette Ermeni din adamı yetiştirme merkezlerimiz var bizim. Maalesef İstanbul'da yok. Ermeni din adamı yetiştirme okulumuz 1972'de kapandı. Heybeliada Rum rahip okuluyla beraber kapandı. Ve ondan sonra açılmadı. O okul normal lise olarak öğrenimine devam ediyor. Bu elbette ki büyük bir sorun İstanbul cemaati için. Diğer Ermeni kilisesi merkezlerinde, Yeruşalim'de yani Kudüs'te, İçmiyatin'de, Ermenistan'da ve Lübnan'da, Beyrut'ta ve Amerika'da, New York'ta rahip yetiştirme merkezleri var. Ve biz de talep olursa öğrencilerimizi oralara gönderiyoruz. Elbette ki bu işlerde sistem din adamı kendi toprağında yetişmeli. Kendisinin olanı bilmeli. Çünkü insan öğrenciliğinde biçimleniyor. Öğrenciliğinde şekil alıyor. Ve bazen başka yerlerde gidip öğrendiğinizde, geri geldiğinizde uyum sağlamak için biraz zaman geçiyor. Öyle ki ben de rahip olmaya karar verdiğimde, burada rahip okulumuz olmadığından ben felsefe fakültesine gittim, İstanbul Üniversitesi. Daha sonra da İngiltere'ye gittim teoloji eğitimi için. Daha sonra İrlanda'ya gittim, master'ımı yaptım orada. Kudüs'e gittim, 3 sene orada öğretmenlik ve müdürlük yaptım, okul müdürlüğü. Sonra Ermenistan'a gittim, orada dekanlık yaptım. Bizim rahip okulunda. Öyle ki benim biraz özel oldu gelişimim, ama şu anda bizim mesela iki öğrencimiz var, Ermenistan'a gönderdik. Bir öğrencimiz var Yeruşalim'de, Kudüs'te. Bir öğrencimiz de var Beyrut'ta.
Bu hazır yeri gelmişken yine dinleyicilerimize bir miktar o hiyerarşik ve dağılımını da kilisenin, Ermeni kilisesinin lütfedebilir misiniz?
Ermeni kilisesi Doğu Ortodoks Kilisesi ailesine üyedir. Ortodoks kiliseleri ikiye bölünür gerçekten. Bir Rum Ortodoks Kilisesi komünyonuna ait kiliseler vardır. Bir de küçük bir anlaşmazlıktan dolayı 451'deki konseyi reddeden 5 kiliseler vardır ki Ermeni Kilisesi bu 5 kilise ailesindendir. Ermeni Kilisesi, Süryani Kilisesi, Kopt Kilisesi, Etopya Kilisesi, Malabar Kilisesi, bunlar bir Ortodoks, Doğu Ortodoks ailesini oluştururlar. Kilise özerk, her kilise kendisi özerktir, diğerine bağlı değildir. Bu Ortodoks kilisesindeki özerklik Katolik kilisesinden biraz farklı olarak bir papaları yok Ortodoks kiliselerinin. Patrikleri var. Patrikler de bir şekilde yerel başkanlar. Ermeni kilisesinin 4 merkezi var şu anda. Baş merkez Ermenistan'da, İmanımızın kurulduğu beşik olan Eçmiadzin'de bütün Ermenilerin baş patriği, Katoygos dediğimiz kişi orada yaşar. Ondan sonra tarihi anlamda Kilikya Katoygosu vardır, Lübnan'dadır. Kudüs Patrikliği vardır ve İstanbul Ermeni Patrikliği. Bunlar 4 merkezlerdir. 4'ü de özerktir. Bunların birbirleriyle olan ilişkisi iman temelindedir. Ve elbette sene içinde bazı zamanlarda bir araya gelirler.
Ama her halükarda bağımsız olmakla birlikte içlerinde bir hiyerarşi var. Çünkü Ermenistan'a bütün dünya Ermenileri Katolikosu dediniz. Eçmiadzin makamını meşgul eden başepiskoposa Katolikos diyoruz. Bütün dünya Ermenileri. Dolayısıyla bir hiyerarşik yapı var, ama o hiyerarşik yapı içerisinde her biri bağımsızdır, özerktir. Bunu vurguluyorsunuz değil mi?
Evet.
Peki mesela buradan açılmışken, siz Doğu Ortodoks Kilisesi'nden bahsettiniz ama genel olarak Ortodoks Kilisesi'nde ekümenik patriğin konumundan da bir bahsedebilir miyiz? Papalığa eşdeğer bir sıfat mıdır bütün dünya Ortodoksları için? Algılanış şekli böyle midir? Yaklaşım böyle midir? Statü olarak değilse bile hiyerarşik bir tezahür olarak böyle midir? Çünkü bunu sorarken özellikle şunu göz önünde bulunduruyorum. Benim kişisel gözlemim, ben birkaç defa Patrikhane'deki Paskalya veya Noel kutlamalarında bulunmuşumdur. O kutlamalara icabet etmiş Rum Patriği de gelmiştir. Şehrin Rum Patriği. Şimdiki Bartolomeos Sırpazan değil ama ondan öncekilerde. Ve bizim patrikler, dikkat etmişimdir, Şinok Patrik mesela, hep daha yüksek bir sandalyeye onu oturtmuştur. Bu jestin karşılığı nedir? bağımsız olduklarını, birinin birinden ayrı olduğunu biliyorum ama bu ekümenik patriklik kavramı çünkü Türkiye'de politik anlamda da tartışılan bir şey. Kilisede bunun yeri nedir?
Politik yönünü tartışmak istemem çünkü o uzun bir konu. Belki başka bir program lazım bununla ilgili.
Evet, o Türkiye'nin siyasi yaklaşımı bizi ilgilendiren evet. Bu aşamada o evet. Değil. Kilise olarak ben o bağlamda size soruyorum ki ekümenik patriğin pozisyonu nedir?
Ekümenikle papalık arasındaki fark şu. Papalığı bir piramit gibi düşünün. Onun tepesinde papa durur. Yani piramitle ilgili her şey bir şekilde gelip papalığa bağlanır. Hani bir söz vardır, bütün yollar Roma'ya çıkar. Hı hı. Ortodoks sisteminde bu böyle değildir. Ortodoks sisteminde bütün episkoposlar, yani bir şehrin önderi, dini önderi bir şekilde özerktir. Tarih içinde aslında patriklikler doğmuştur ve Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı kabul ettiğinde Roma İmparatorluğu'nun başkentleri patriklikler oldular. İstanbul, Roma, Antakya, İskenderiye ve Kudüs. Bu beşi nasıl diyeyim bütün dünya kilisesinin kabul ettiği patrikliklerdi. Tarih içinde Roma İmparatorluğu'nun batıda düşmesiyle birlikte papalık ve Vatikan bir şekilde o imparatorluk kültürünü üstlendi ve batıdaki her şeyi kendinde birleştirdi. Doğuda ise her zaman bir imparator vardı. Dolayısıyla hiçbir zaman o siyasal anlamda papalığın ulaştığı güce ulaşmadı doğudaki patrikler. Bu anlamda ekümenik patrik aslında Doğu Roma İmparatorluğundaki bütün kiliselerin imparatorlukla ilişkisini sağlayan merkezdi. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet aynı şeyi Ermeniler için de yaptı. Ama tarihsel olarak bu şehirde elbette ki Rum patriği o tarihsel öneme sahiptir. Ve bir şekilde diğer bütün Ortodoks kiliseleri bu patrikliğin misyonu sayesinde kurulmuştur. Ama kurulduktan sonra kendi özerk yapılarına erişmiştir. Örneğin Rus Ortodoks patrikliği, Bulgar Ortodoksluğu, hatta Yunanistan'ın Atina başepiskoposluğu, bütün bunlar bağımsızdırlar. Özerk değil, bağımsızdırlar. Dolayısıyla buradaki ekümeniklik daha çok tarihsel ve nasıl diyeyim saygıya, itibara yönelik bir ekümenikliktir. Yoksa biz yakın tarihte de mesela büyük küskünlükler biliyoruz. Rus patrikhanesi ile Rum patrikhanesi arasında bu şeyler var. Ekümeniklik Ortodoks kiliseleri ailesinde İstanbul Rum patrikliğine verilmiş bir makamdır. Tarihi bir makamdır. Tarihi anlamda sürdürülür. Ve bizim saygı anlayışımız odur ki bir kişi kendi cemaati tarafından nasıl tanınıyorsa biz de öyle tanırız onu. Saygı bunu gerektirir.
Sırpazanar, biz orta sayfamızın bir bölümünde de yaklaşmakta olan Paskalya'dan hareketli farklı yörelerde bugün artık kaybettiğimiz bir miktar ya da zorla belli kuşaklarla yaşattığımız tatlarla, lezzetlerle, gelenek ve göreneklerle Sasun'u, Sivas'ı, Malatya'yı, Tunceli'yi ve aslında bir bu toprakların en yerleşik Ermeni geleneklerini de konuk ettik. Sizin küçük bizle paylaşmak istediğiniz bir bayram geleneğiniz var mı çocukluğunuzdan? Bugün artık kiliseye ait tabii süreç elbette ama nasıl kutlanır İstanbul'da bayramlar?
Bayramlar elbette ki herkes için nasıl diyeyim düşlerini süsleyen andır. Biz sevinci dile getirmek istediğimiz bayram günü deriz. Çocukluğumuzda belki Türkiye'de yaşayan herkesin çocukluğunda hep bayramlar daha güzeldir. Ama bence o geçmişin güzel olduğundan değil çocukluğun güzel olduğundan kaynaklanıyor. Ve çocukların her şeyle büyülendiği zamanlar onlar. Elbette ki Türkiye'deki genel o bayram havası biz Ermenilerde de mevcut. Yani bayram günü, bayram gelmeden önce yeni elbiseler alınır, yeni ayakkabılar alınır. Evde hazırlık olur, yumurtalar boyanır, çörekler hazırlanır. İnsanlar kimlere ziyaret edeceklerini konuşurlar. Ama ben biliyorum, özellikle büyük annem hep derdi ki dargınlar barışmalı. Ve kendi bildiği dargınlar varsa da onların barışmasını isterdi kendisi. Öyle ki bayramlar kendi anlamıyla bütünleşmiş, geleneğin taşıyıcısı. Bayramlarını kutlamayan bir halk ya da iyi kutlayamayan bir halk aslında sona gelmiştir.
Biz bu vesileyle o zaman sizin barış ve bayramlaşma bayramının hakkını verme temenninize katılalım ve size tekrar çok çok teşekkür edelim. Bu yine sayfalarımıza konuk ettiğimiz gelenek taşıyıcılarından Mıgırdiç Yeşilçimen, Sivas'ta oruç döneminde geleneksel olarak içinde pancar pezük turşusu ve yağsız yumurtasız erişte olan bir çorbanın pişirildiğini hatırlatıyordu. Ağzımızın zaten sularını akıtan bir anlamda bir sayfa olmuştu. Ona ithaf ederek ustamız Neşet Ertaş'tan Pancar Pezik Değil Mi ile programı sürdürelim.
Pancar pezik değil mi? Aman yürek ezik, aman yürek ezik değil mi? Aman yürek ezik, aman yürek ezik değil mi? Ben sevdim eller aldı, bana yazık, aman bana yazık değil mi? Aman bana yazık, aman bana yazık değil mi? Hüdayda da hanım kızlar, Hüdayda da hanım kızlar, Hüdayda. Aman yeni çıkmış, aman yeni çıkmış bu kayda. Ayrılık var, ölüm var, ayrılık var, ölüm var, ne fayda.
Radyo Agos.
She had hopes and she had dreams. Oh Lord, will they ever come true?
Appetite for it.
Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine Açık Radyo.
Reklamlar.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi öğrencisi Bengüsü Aksuer. İdeal şehrimdeki çarpık yapılmış olan yapıları yıkıp tüm şehir insanlarını 20 blok içine toplayan, dev büyüklükteki son teknolojiyle üretilmiş her türlü doğal afete karşı korunaklı yapılar inşa ettim. Tüm ulaşımı ve otopark sistemini yer altına tasarladım. Yer üstünü yeşilin ve mavinin güzelliğine bıraktım. Gökkuşağı gibi renklerle dolu bir dünyada yaşamak hakkımız.
Biz Tema Gönüllüleri, yaşam üreten toprağa 20 yıldır sevdalıyız. Siz de aramıza katılın, toprağa bereketli, suyu temiz, yemyeşil bir gelecek için hep birlikte çalışalım. Toprak yaşamdır. Tema.
Reklamlar bitti. Rock's the best. Cool Breeze. The King.
Açık Radyo. Açık, açık, radyo. Açık Radyo. Aranjmandan özgün bestelere, 45'lik mütevazı plaklardan dev bir sektöre Türkçe pop'un 40 yılı. Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dinmeler. Her cumartesi saat 12'de Açık Radyo'da.
Haftaya buluşalım.
You mustn't do that.
Why not?
Well, because I can speak well.
Do you realize the squad band will be here any moment?
No, really. Oh, my God, I'm terribly frightened.
Why? Have you been a bad woman or something?
Well, not just bad, but...
But you slept with men.
Oh, no!
You have not come here. Stand in your place. Otherwise, it will not come out right, as the girl said to the soldier. That's enough.
Açık Radyo.
Radyo Agos. Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da jetzt da, da jetzt da. Et da to, et da to. Je ni nu, he za ken, he za ken. Ho za la, ho za la. Cemeni, cemeni, duşavu, duşavu, çapece, çapece, rasere, rasere.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Parlus sireli ungan tirner. Günaydın sevgili dinleyiciler. Aysor ga Çıgayov nakatastyunler bili serving. Bugün var ve yok ile ilgili cümleler kurmaya çalışacağız. Bu çalışma da ileride çok gerekeceğinden doğru öğrenmenizde yarar var. Başlıyorum. Gam, gas, ga. Varım, varsın, var. Gang, Gak, gan, varız, varsınız, varlar. Tekrar ediyorum. Gam, gas, ga, gank, gak, gan. Olumsuz hali için önüne çıkoymamız yetiyordu değil mi? Gam, varım, çıgam, yokum. Gas, varsın, çıgas, yoksun. Ga, var, çıga, yok. Gank, varız, çıgank, yokuz. Gak, varsınız, çıgak, yoksunuz. Gan, varlar, çıgan, yoklar. Tekrar etmem gerekiyor mu? Çıgam, çıgas, çıga. Çıgank, çıgak, çıgan. Sıra bu haftanın kelimelerinde. Bir kısmı tekrar olacak ama yine de tekrarlamakta yarar var diye söylüyorum. Şat, çok. Kiç, az. Meç, içinde. Vıra, üst. Vıran, üstünde. Dag, alt. Dagı, altında. Kov, yan. Kovu, yanında. Aç, sağ. Tah, sol. Kani, kaç. Tram, para. Tas, ders. Şimdi birkaç cümleyle öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bu bölümde soru sormak için yaptığım vurgulara dikkat etmenizi isterim. Zira Ermenice'de soru kelimeye yapılan vurgu ile belirtilir. İnçka, ne var? Hos inçka, burada ne var? Hos pan mı çıga, burada bir şey yok. Çahıt inçka, solunda ne var? Çahıs pan mı çıga, solumda bir şey yok. Kovut pan mıga, yanında bir şey var mı? Şat pan çıga, çok şey yok. Kovut tramga, yanında para var mı? Kovuz şat tramga, yanımda çok para var. Şat çıga, çok yok. Vran dun ga, üstünde ev var mı? Dagı inçga, altında ne var? Dagı hanutga. Altında dükkan var. Dersimizi birkaç alıştırma cümlesiyle bitirelim. Cümleleri iyice dinlemenizi ve anlamını bulmaya çalışmanızı istiyorum. İnçga çıga. İnçu çıga. Kanihatga. Hosga. Hon çıga. Pan mın al çıga. Kirk mıga. Kal şapat desnaveli huyuso polorit pari şapat. Gelecek hafta görüşmek umuduyla hepinize iyi bir hafta dilerim.
Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da yetra. Da yetta eta to eta jeninu jeninu heta ken heta re hotara hotara jemeni jemeni dushavo dushavo chapeje chapeje
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Programımızın bu bölümünde sırra kadem basan Ermenistan'da genel yayın yönetmenimiz Robert Koptaş eşliğinde Ermenistan seçimlerini izleme şansımız olacak. Geçen haftadan çok takılıyoruz birbirimize, görüşürüz görüşmeyiz diye şeylere girmişti, anonslara girmişti. Bugün muradına ermiş bir şekilde 18 Şubat günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ermenistan'da. Sesim geliyor mu Robert?
Geliyor Karin. Nasıl gidiyor yayın?
İşte sen gelince anlayacaksın nasıl gittiğini. Gidiyor ama bir şekil, gitmesi bile sevindirici.
Güzel gidiyordur eminim.
Sen de haberler nasıl? Hava nasıl bir kere? Çok mu soğuk?
Yok, hava son derece güzel. Sabah biraz yağmur vardı ama şimdi güneş açtı. Çok soğuk değil Yerevan. Rahat rahat gezebiliyoruz. Sorun yok. Sizin orada yağmur var anladığım kadarıyla.
Tabii ki. Klasik cumartesi.
Radyo Agos'un mantık
tarihi. Aynen. Başka tür beklemiyoruz zaten. Sen herhalde şu aşamada fazlaca bir çalışmaya da başlamadın değil mi? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi denen şey hali hazırda günlük hayatın içinde mi Ermenistan'da?
Çok çok fazla etkilediği söylemez günlük hayatı. İlginç bir seçim dönemi yaşıyor Ermenistan gördüğüm kadarıyla. Olabildiğince görüşmeler yapmaya çalışıyorum, insanlarla görüşüyorum ama burada bir seçim heyecanı yok. Hani tek adayın çok şanslı görülmesinden dolayı böyle olması bir anlamda normal karşılanabilir ama aslında tek aday da yok. 6 tane daha aday var, yani toplamda 7 aday var. Hani onların propagandasıyla, onların söz duyarlılığıyla, onların planları, projeleriyle çok daha canlı geçmesini bekleriz. En azından Türkiye'de seçim, en ufak seçim bile bir heyecan yaratır. Ama Ermenistan'da anladığım kadarıyla halkın çok fazla inancı kalmamış seçimlere. Sarkisyan çok böyle halktan yandaş bulan, destek bulan bir politikacı da değil. Bütün gözlemim o yönde. Yani kimse aslında Sarkisyan'dan memnun değil. Ama rakiplerden de kimse memnun değil. Yani karşısında ciddi bir aday yok Sarkisyan'ın. Ve herhalde bunun da suçlusu Sarkisyan'ın kendisi olamaz aslında. Bu Ermenistan siyasi rejiminin ürettiği, Ermenistan siyasi sisteminin ürettiği bir çıkmaz aslında. 20 yılda buraya gelinmiş olması bir anlamda hiç hoş değil, biraz vahim de denebilir. Ama diğer 6 rakibin bu kadar sönük kalması, bu kadar iddiasız olması gerçekten seçimi ilginç bir hale getirmiş. Bir tek Rafi Ovanisyan'ın bazı billboardlarını, reklamlarını, duvar yazılarını görüyorum. Ki onun muhtemelen %5-6 civarında bir oyu olacak. Halk tarafından sevilen bir figür o ama çok ciddi bir aday olarak görülmüyor. Onun dışındaki adayların yaptıklarını, ettiklerine daha çok fazla bir şey görmüyoruz. Sarkisyan çok rahat görünüyor açıkçası.
Peki bu adayların bu kadar sönük kalmasını neye bağlıyorsun? Ya da yani hani bu çizilen seçim atmosferinin kendisini, çünkü kaç haftadır arkadaşımız Lilith Kasparyan da bu haberleri yaparken hafif hatta ironiyle yaklaşıyordu adayların haline de, onların ifade ettiği işte seçimsizlik haline de.
Evet, buradaki genel haleti ruhiye bu. Zaten Lilith Kasparyan arkadaşımız da onu yansıtıyordu. Bunu şöyle değerlendirmek mümkün. 2008 seçimleri, yani Sarkisyan'ın ilk kez Cumhurbaşkanı seçildiği seçimler Ermenistan'da çok büyük olaylar doğurmuştu. Hatta sonucunda da protesto gösterilerinin sonucunda polisin yoğun şiddet kullanımı sonucunda 10 kişi hayatını kaybetmişti muhalif eylemcilerden. O süreçten bugüne görünen o ki Sarkisyan kendi gücünü ve meşruiyetini kabul ettirmiş görünüyor. Bu onun bir anlamda siyasi becerisi olarak değerlendirilebilir. Ama siyaset böyle tek figür üzerinden yorumlanabilecek bir şey değil. Bir de muhalefet tarafına bakmak lazım. O zaman Levantel Petrosyan önderliğinde bir muhalif, onun etrafında toparlanmış bir muhalif kanat vardı. Ermeni Ulusal Kongresi, Hayaskayın Kongres adı altında. Bugün o muhalif toparlanmanın bütünüyle dağıldığını görüyoruz. Muhalefet bir isim etrafında birleşemedi. Muhalefet bir program etrafında birleşemedi. Böylece muhalefetin ortak bir adayı olmayınca Sarkisyan gibi güçlü figür karşısında bir takım başka adaylar var ama onların hiçbiri de ciddiye alınmıyor. Ciddi Cumhurbaşkanı adayları olarak alınmıyor. Yani kendileri önemli figürler, önemli aydın figürleri, önemli siyasetçi figürleri olsalar da Cumhurbaşkanlığı için yeterli görülmüyorlar. Burada hem bir anlamda Sarkisyan'ın gücünü kabul ettirmesi anlamında bir başarıyı, hem de muhalefetin program üretememesi ve yan yana gelememesi konusunda bir başarısızlığı olduğunu görmemiz lazım. Bunun altında bence buradaki siyasi kültürün, o demokratik kültürün çok fazla yerleşmemiş olması, siyasetin biraz daha oligarkların, ekonomik güç odaklarının çıkarları çerçevesinde yönlendiriliyor olmasını görebiliriz. Ama çok iyi biliyoruz ki Ermenistan'ın durum böyle, üzücü, ama pek çok post-Sovyet ülkesinde de durum böyle. Yani 20 yıl sonra bağımsızlıktan bu anlamda çok demokratik seçimler gerçekleştirebilmiş Sovyet ülkelerinin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Ermenistan da bunların arasında hani nispeten çoğulcu bir siyasi ortama sahip olsa da, çok sesli bir siyasi ortama sahip olsa da, bunu hani siyasetin güç kullanımı anlamında belli odakların etrafında toplanmaktan öteye taşıyamadığını görüyoruz bu çok sesliliğin. Şu an İpler Sarkisyan'ın elinde görünüyor. Muhtemelen dün Koçaryan'ın elindeydi. Muhtemelen de belki böyle başka bir karizmatik figürün elinde olacak. Ta ki gerçek bir demokrasiye doğru daha ciddi kendi mekanizmalarını oluşturan adımlar atılana kadar.
En önemlisi zannediyorum ki bu süreçte şey yok değil mi? Yani ideolojik bir söylem yok. Toplumsal bir tabana hedef alıp da onun haklarını savunmak üzere yola çıkan bir siyasi söylem yok. İdeolojik bir farklılaşma yok ki insanlar arasında, yani görüşler arasında insanlar tercih yapsınlar. Geriye söylediğin gibi oligarklar arasında tercih yapma seçeneği kalıyor insanlara. Bunun da çok fazla bir anlamı yok tabii. Öyle mi?
Bu hayatın her alanında görünüyor aslında Ermenistan'da gerçekten. Sadece siyaset alanında değil, dün medya temsilcileriyle görüştük. Internews adında bir medya kolektifi, buradaki medya dünyasının önündeki engelleri açmaya çalışan bir kolektifin üyeleriyle görüştük. Önemli çalışmalar yapıyorlar. Onlara sorduğum sorulardan biri buydu. Yani pek çok farklı gazete var ama bahsettiğimiz zaman bunları hep belli şirketlerin, holdinglerin ya da oligarkların temsilcileri olarak anlatıyorsunuz. Herhangi bir ideolojik ayrım yok mu diye sordum. Güldüler, gülümsediler. Hani burada öyle sağ sol, işte sosyalist, muhafazakar, sosyal demokrat gibi programları olan partiler de, gazete organları da yok dediler. Gerçekten öyle. Bu da bir siyasetsizliğe işaret ediyor. Yani siyaset burada gerçekten sadece ve sadece belli grupların çıkarını savunmak için kullanılan bir şey. Belli ulusal kabuller var. Onları zaten zorlayan çok fazla insan da yok. Zorlayanlar, o konularda ön açıcı olmaya çalışan, ezber bozmaya çalışanlar çok marjinal kalıyorlar. O milli kabuller etrafında herkes uzlaşmış durumda. Onun dışında da oligarkların dediği oluyor. Oligarklar da her zaman kendi çıkarlarını savunacak politikacıları ve partileri kendi içlerinden çıkarmayı başarıyorlar. Zaten meclisin yapısına baktığımız zaman da Ermenistan'da pek çok milletvekilinin belli ticari alanlarda imtiyaz sahibi olmuş. İşte şekerin, yağın, başka ürünlerin ülkeye girişini kontrol eden, dolayısıyla bütün fiyatları kontrol eden zengin iş adamları olduğunu görüyoruz. Böyle işliyor oyun burada.
Biz o oyunun ayrıntılarını senden öğrenmeye devam edeceğiz. Bu kadarlık şimdi bir parazit yapalım. Sen bir miktar sokakların ve ortamın tadını çıkarmaya devam et. Çok çok teşekkür ediyoruz sana.
Ben teşekkür ediyorum. Çok selamlar. İyi yayınlar size.
Bir evet, mukabele hep birlikte. Robert'i uğurlarken 1978'de Gümrü'de kurulan Ermenistanlı folk rock grubu Bambir'den bir şarkıyı çalalım. Öyle bir jest yapalım. Sözler ve müzik grubun kurucusu Gagik Barsehyan'a ait geliyor. Ampo Havar Ayrar. programın bu bölümünde biraz da eklerimizden bahsedelim. Onlar da bizim göz bebeklerimiz. Bu hafta yine aylık kitap Kirk Ekimiz vardı. Ferda Balancar'ın editörlüğünde. 400 yıla tanıklık eden Manastır Akmeşe Armaş kitabını manşete taşıdık. Kitabın daha doğrusu Ekimiz'in kapağını taşıdık. Yerazder Garabetyan yazdı. Akmeşe kitabı Yakup Aygil ve Yakup Özkan'ın imzasını taşıyor. Ve aslında bugün kaybedilmiş olan çok büyük bir mirasa daha ışık tutuyor.
Parça parça kaybedilmiş olan bir miras bu gerçekten de. Bu şimdiki adını çok sık andığımız Seybilada Ruhban Okulu'nun Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki muadili olan bir Ermeni Ruhban Okulu. Çok değerli din adamları yetiştirmiş bir okuldan bahsediyoruz. Bir akademiden bahsediyoruz. Bir yüksek öğrenim kurumundan bahsediyoruz. Bugün Akmeşe diye anılan geçmişin Armaş ilçesinde, Adapazarı'na yakın bir ilçe bu. Ve binaları, kalıntıları parça parça tarihsel süreç içerisinde yok edildi. En son okul olarak kullanılan binada son Adapazarı Düzce depreminde hasar gördü. O da yıkıldı. Şimdi günümüze kalan sadece o zamanki manastırın matbaa olarak kullanılan bölümü, o yapıyı ben gördüğümde çöplük olarak kullanılıyordu. Sonrasında temizlendiğini duydum. Bizim bu sayfalarımızda temizlenmiş halinde bir resim var. Gerçekten bugünkü bizim algılarımız geçmişte nasıl bir uygarlık düzeyine sahip olunduğunu tahmin etmemize imkan vermiyor. Bugün baktığımızda öyle bir geçmişi anlayamıyoruz. Ancak kaynaklara indikçe, benzer çalışmaları okudukça bu engin birikimi görebiliyoruz. O bağlamda çok da öğretici bir kitap olmuş bu. Kitabın tanıtımı da kendi başına ayrıca öğretici olmuş.
Çok farklı bir yelpazede tabii, tıpkı gazetenin kendisi gibi değinebilme şansı oluyor Kirk'inde. İletişim Yayınları 30. yıl dönümünü kutlarken afişe çıkmak kitabıyla ilgili Alper Görmüş'ün ayrıntılı değerlendirmesine de rastlamak mümkün. Levon Bağış'ın imzasıyla Fakir ve Hakir olan Sinan mı şeklinde Ben El Fakir Ül Hakir Mehmet Çoral'ın romanına dair bir eleştiriye de rastlamak mümkün. Senin Ermenice olarak belki de Ermenice'de yegane değerlendirme yazısı çıkacak olan Ece Temel Kur'an'ın Düğümleri Üfleyen Kadınlarını da görmek mümkün.
O da ayrıca çok ilginç bir çalışma olmuş. Ece Temel Kur'an son zamanlarda özellikle Orta Doğu'yla, Orta Doğu kültürüyle, Orta Doğu'nun atmosferiyle dünyaya bakmayı seviyor. Bundan önce Mus Sesleri Lübnan'da yazılmıştı. Bu kez Tunus'tan gelmiş bir çalışma bu Düğümlere Üfleyen Kadınlar. Ve hakikaten dünyanın sorunlarına Orta Doğu penceresinden bakmak Türkiye'deki bizlerin de ufkunu açıyor. Yanı başımızda olup da es geçtiğimiz, hep batıya bakma hastalığımızdan ötürü yeterince göremediğimiz, algılayamadığımız, tadına varamadığımız bir kültürü naklediyor bize Ece Temel Kur'an. Ben de görevim vecilesiyle bu kitabı Ermenice sayfalarda tanıttım. Agos'un Ermenice okuyucular ancak okuyabilecekler.
Agos'un bir diğer ek güzelliği olarak internet sitesinde hafta sonu Ekimiz Şapgir'i takip edebilirsiniz. Birbirinden çarpıcı yazılarla gençlerimiz orada olacaklar. Müjdemizi tekrarlayalım. Türk Hava Yolları yolcularına artık Atatürk Havalimanı'nda Agos'ta dağıtılacak. Agos o anlamda da sınırları aştı. Müzik programlarımızı, müziklerimizin tamamını seçen ve özenle hazırlayan Altuğ Yılmaz'a, ayrıca yine bu programda yer verdiğimiz Ardaş Madatyan kaydını hem dikkatimizi çekerek hem de bizimle paylaşarak Madatyan'ı anmamıza vesile olan Yetvar Tomasyan'a çok teşekkür ediyoruz. Son şarkımızı da yaklaşık 40 yıldır Yunanistan'da popüler müziğin zirvesinde yer alan ve 40'tan fazla albüm yapmış olan Yannis Barrios'tan seçtik. Kendisi bu akşam Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda Türkiye'deki ilk konserini verecek. Daha çok aşk şarkılarıyla tanınan müzisyenin Nisiotika adlı albümünden Kiklat Adaları'na özgü geleneksel bir dans şarkısıyla keyifle veda ediyoruz. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.
Evet, iyi tatiller.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Naz Eray'a teşekkür ederiz.